Kadının insan hakları, yeni çözümler, yeni haklarımız var. Genişletilmiş 8. basım, 5000 adet basılmıştır. Mayıs 2006. Hazırlayanlar, Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler, Ayşe Berktay Hacı Mirzaoğlu, Ayşegül Kaya, Ayten Özcan, Canan Arın, Ela Anıl, Ferhan Özenen, Gülşah Seral, Iraz Geray, Leyla Gülçür, Pınar İkkaracan. Genişletilmiş 8. basımı yayına hazırlayanlar Evren Serin, Liz Erçevik Amado. 1. basım tasarım ve çizimler Era Tanıtım ve Yayın Hizmetleri. Yapım Mira, baskı Art Press. Bu kitapçığın 8. baskısı İsviçre Kalkınma ve İşbirliği Kurumu'nun Swiss Agency for Development and Cooperation katkılarıyla hazırlanmıştır. Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler WWHR New Ways. Kadınlar olarak yasal haklarımızı bilmek bize nasıl bir yarar sağlar? Hukuk sistemimiz ve yasalarımız insanların kolayca anlayabileceği bir şekilde değil de son derece karmaşık terimlerin kullanıldığı resmi bir dille yürümektedir. Kendi yaşamımızı etkileyecek yasalar hakkında bilgi sahibi olmamamızın temel nedeni budur. Bu durumdan en çok etkilenenler arasında kadınlar başta gelir. Çünkü kadınların gazete, televizyon ve devlet kurumları gibi çeşitli haber kaynaklarına ulaşmaları erkeklere göre daha zordur. 1 Ocak 2002'de yürürlüğe giren yeni medeni kanun ile kadınlar yepyeni haklar kazanmıştır. Yeni Türk Ceza Kanunu da 1 Haziran 2005'ten itibaren uygulanmaktadır. Kadın hareketinin 3 yıl boyunca yürüttüğü kampanyanın sonucunda yeni kanun, kadın erkek eşitliğinin sağlanması, kadınların ve çocukların cinsel ve bedensel haklarının korunabilmesi için 30'dan fazla önemli değişikliği içermektedir. Bir kadının bütün bu yasal haklarını bilmesi, kendi hayatı üzerinde kontrol sahibi olmasını kolaylaştıracaktır. Örneğin, dayağın yasalarca cezalandırılacak bir suç olduğunu bilen bir kadın, kocasından dayak yediği zaman korkup sinmek yerine polis ya da savcılık gibi makamlara başvurarak bu şiddetin sona ermesini sağlayabilir. Veya yeni medeni kanuna göre aileyi ilgilendiren konularda son sözün artık erkeğe ait olmadığını bilen bir kadın, kız çocuğunu liseye yollamayıp çalıştırmak isteyen kocasına itiraz etme ve kocasını ikna edemezse mahkemeye gitme imkanına sahiptir. Çünkü yeni medeni kanuna göre erkek artık ailenin reisi değildir. Kadın ve erkek aile içinde eşittir. Yeni ceza kanununa göre, İş yerinde cinsel tacizin suç olduğunu bilen bir kadın, bu davranışın sorumlularının ceza almasını sağlayabilir. Aynı şekilde evlilik içi tecavüzün kanunda suç olarak tanımlanması hem engelleyici bir önlemdir, hem de bu ihlal kadının şikayeti koşuluyla cezalandırılabilir. Ya da yasanın kendisine çalışma hakkı verdiğini, ev dışında çalışmak için kocasından izin almak zorunda olmadığını bilen bir kadın, kocası onu engellerse, hakkını aramayı ve mahkemeye başvurmayı seçebilir. İşte biz de kadının insan hakları yeni çözümler çalışanları olarak sizlere hayattan örnekler sunarak bazı yasalar hakkında bilgi veren bu kitapçığı hazırladık. Bu kitapçığın kadınların yasal haklarını, hayatlarını ve kendilerini geliştirmek için kullanabilecekleri bilgileri sağlayacağını umuyoruz. Zorla evlendirilme. Ayşe, babası işçi, annesi ev kadını olan 17 yaşında bir kızdır. Bir gün babası ona akşama kendisini istemek üzere görücü geleceğini söyler. Ayşe, evlenmek isteyip istemediğini bile sormayan annesiyle babasına laf geçiremez. Onlar kararlarını vermişlerdir. Ayşe istese de istemese de evlenecektir. Akşam eve daha önce Ayşe'nin hiç görmediği iki adamla bir kadın gelir. Onlar salonda konuşup muhabbet ederken babası Ayşe'den kahve yapmasını ister. Adamlardan genç olanı devamlı Ayşe'yi süzmektedir. Yaşlıca olan adam en sonunda Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınızı oğlumuza istiyoruz der. Babasının verdim gitti demesiyle Ayşe'nin hiç tanımadığı bir adamla evlenmesi kesinleşmiştir. Babası Ayşe'nin kayınvalidesiyle kayınpederinin ellerini öpmesini ister. Onların elini öptükten sonra kocası olacak adamın da elini uzatmış olduğunu görür. Daha bir saat öncesine kadar tanımadığı bir adamla evlendirileceği fikrine bile tahammül edemeyen Ayşe dona kalır. Babası, ne duruyorsun, öpsene müstakbel kocanın elini diye müdahale eder. Ayşe kıpırdayamaz bile. Daha fazla dayanamaz ve ağlamaya başlar. Babasına dönerek, ben evlenmek istemiyorum, beni zorla evlendiremezsin der. Baba büyük bir hiddetle yerinden kalkar ve Ayşe'ye bir tokat atar. Müstakbel dünürlerine de siz hiç merak etmeyin, biraz naz yapıyor, ben onu eninde sonunda razı ederim der. Hazırlıklar büyük bir hızla başlar. Ayşe kaynanasının evinde yaşayacaktır. Evde Ayşe için bir oda hazırlanır. Bu süre içinde Ayşe sürekli ağlamakta, yemek yememekte, uyku uyumamaktadır. En sonunda çareyi karakola gitmekte bulur. Durumu komisere anlatır, komiser Ayşe'yi yanına alır. Birlikte savcılığa giderler. Savcılık Ayşe'nin evinin adresini ister. Ayşe'nin annesiyle babası savcılığa çağrılıp ifadeleri alınır. Savcı hanım onlarla konuşur ve kızlarını kendi rızası olmadan zorla evlendiremeyeceklerini anlatır. Ayşe'nin annesiyle babası ikna olurlar. Bir cahillik ettiklerini kabul ederek kızlarıyla birlikte evlerine dönerler. Eğer Ayşe karakola gitmekte gecikip evlendirilmiş olsaydı, o zaman da şunları yapma hakkına sahipti. Ayşe, evliliğinin öngördüğü cinsel birleşmeyi reddedebilirdi. Eğer buna rağmen birleşme zor kullanılarak gerçekleştirilirse, o zaman savcılığa başvurup şiddet kullanılarak birleşmeye zorlandığına ve evlilik içi tecavüze uğradığına dair şikayette bulunabilirdi. Ayşe zorla evlendirildiğine dair şikayette bulunursa evliliği iptal edilebilirdi. Medeni Kanun 149, 150 veya 151. maddeler ve de evlilik içi tecavüz suçlamasıyla ceza davası açılabilirdi. Yeni Türk Ceza Kanunu madde 102. Zorla evlendirilen bir kadın bu evliliğin geçersiz sayılmasını istiyorsa eline geçen ilk fırsatta resmi makamlara şikayette bulunmalıdır. Dikkat! İptal davalarını evliliğin ilk 5 yılı içinde açmak şarttır. Medeni Kanun 152. madde. 5 yıldan sonra evliliğin iptali değil, boşanma davası açılması gerekir. Bilmeniz gereken diğer hususlar. Kadınlar istedikleri erkekle evlenme hakkına sahiptirler. 17 yaşından küçük kızların evlenebilmesi için önce kendisinin, sonra anne ve babasının, ikisinin de rızası ve hakimin kararı gerekmektedir. Kadın, nikah memuru evlenmeyi isteyip istemediğini sorduğu zaman hayır diyebilir. Kimse onu evet demeye zorlayamaz. Dini nikahın tek başına yasal bir geçerliliği yoktur. Sadece resmi nikahtan sonra yapılabilir. Medeni Kanun 143. madde. Tek başına veya resmi nikahtan önce yapılması suçtur. Resmi nikah kıyıldığına dair belgeleri görmeden dini nikah kıyanlar da kıydıranlar da cezalandırılır. Yeni Ceza Kanunu 230. madde. Kanunlar önünde başlık parasının hiçbir geçerliliği yoktur. Kadın buna her zaman karşı çıkabilir. 18 yaşını bitirmemiş olsa bile başlık parası için istemediği birine verildiğini ifade ederek evliliğin iptalini isteyebilir. Boşanma. Emine, 3 çocuk annesi, bir fabrikada çalışıp evinin geçimine yardımcı olan çalışan bir kadındır. Kocası Ali ise kumar ve içki alışkanlığı olan, eve çok geç gelen, kimi zaman hiç gelmeyen, Emine'ye ve çocuklarına her şeyi bahane edip kötü davranan bir adamdır. Ali bu sinirli tutumunu abartmış ve karısına dayak atmaya, çocuklarına da her fırsatta bağırmaya başlamıştır. Bunlara daha fazla dayanamayan Emine son çare olarak boşanmaya karar verir. Ancak kocası buna razı gelmemekte ve Emine'yi ayrılmaya kalkarsa bir daha çocuklarını göstermemekle tehdit etmektedir. Ancak Emine yıllardır süren bu eziyete daha fazla katlanmak istememektedir. Bir iki kere annesinin evine gider ama Ali Emine'yi orada da bulur ve bir daha kumar oynamayacağına, içki içmeyeceğine, kısacası bütün kötü alışkanlıklarından vazgeçeceğine yemin ederek kandırır. Hiçbir şey değişmemiştir. Aksine Ali kendisini sağa sola rezil ettiğini, bir daha böyle bir şey yapmaya kalkarsa onu geberteceğini söyler. Bütün bu baskılar devam ederken bir gün Ali'nin yorgun argın fabrikadaki işinden gelmiş olan Emine'yi cinsel ilişkiye zorlaması, ardından dövüp yataktan atması bardağı taşıran son damla olur. Artık ne yapıp edip kocasından ayrılmalıdır. Uzun zamandır bunu düşündüğü için birkaç kuruş biriktirmiştir. Çocuklarını yanına alarak başka bir semte taşınır. Bir avukat ile görüşür ve boşanma davası ile birlikte manevi tazminat, çocuklarının velayeti ve çocukları için nafaka davası açar. Emine davayı kazanır. Mahkeme çocuklarının velayetini de ona vermiştir. Ayrıca Ali'den her ay çocukların bakımı için belli bir miktar nafaka alır. Artık Emine için hayat daha kolaydır. Bütün işkenceler, dayaklar, sen hiçbir işe yaramazsın diye başlayan cümleler onun için tamamen bitmiştir. Bütün bunlara hakkını arayarak yasalar sayesinde kavuşmuştur. Boşanmada yasal haklarımız nelerdir? Evli bir kadın kocasından ayrı yaşamak istiyorsa başka bir ev tutarak orada yaşayabilir. Kimse onu kocasıyla beraber yaşadığı eve dönmeye zorlayamaz. Ancak kocası mahkemeden onu eve davet eden resmi bir yazı gönderip kadın dönmezse terk nedeniyle boşanma davası açabilir. Ayrı yaşama kararı mahkemede de alınabilir. Kadın boşanma nedenlerinden herhangi birine dayanarak ayrılık kararı verilmesi için mahkemeye başvurabilir. Bu takdirde yargıç 1 yıldan 3 yıla kadar ayrılık kararı verebilir. Medeni Kanun 170. Madde. Kocasının kusurlu davranışları nedeniyle evden ayrılan ve kocasından ayrı yaşayan bir kadın bu davranışı yüzünden kusurlu konuma düşmez. Bu nedenle kendisine boşanma davası açılsa bile karşı tarafın kusurunu ispat edebildiği sürece haksız duruma düşmeyecektir. Boşanmak istemiyorsa bu davanın reddini de isteme hakkı vardır. Kadın, kocası tarafından terk edilmesi durumunda boşanmak istiyorsa, Medeni Kanun'un 164. maddesine göre terk bir boşanma nedenidir. Terk eden taraf, boşanmada kusurlu sayıldığı için boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek olan kadın, evi terk eden kocası aleyhine nafaka davası açarak yoksulluk nafakası talep edebilir. Medeni Kanun 175. madde. Eşini evi terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın eve dönmesini engelleyen koca da terk etmiş sayılır. Ayrıca boşanma veya ayrılık davası devam ettiği sürece hakim, eşin ve varsa çocukların geçimi için gerekli olan tedbir nafakasının bağlanmasına kendiliğinden hüküm verebilir. Yani bunun için maddi olarak mağdur durumda kalabilecek kadının talep etmesine gerek yoktur. Kadın, eşi tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir. Medeni Kanun 162. madde. Cana kastın içine yaşamsal tehlike doğurabilecek bütün hareketler girer. Pek kötü davranış içine dövmek, eziyet etmek, zorla cinsel ilişki kurmak, ağır hakaretlerde bulunmak gibi pek çok olay ve eylem girebilir. Kadının küçük düşürücü bir suç işleyen veya haysiyetsiz bir hayat süren kocasından boşanma hakkı vardır. Kocasıyla birlikte yaşamanın çekilmez hale geldiğini söyleyerek dava açabilir. Medeni Kanun 163. madde. Bu davada çocuğun velayeti kocasına verilemez. Kadının kocası tarafından istemediği cinsel davranışlara şiddet kullanılarak zorlanması boşanma nedenidir. Yeni Türk Ceza Kanunu 232. madde. Kadın şiddet kullanıldığını ispat ederse manevi tazminat da isteyebilir. Ayrıca evlilik içi tecavüz Yeni Türk Ceza Kanunu'na göre suç sayılmıştır. Bu davanın açılabilmesinin tek koşulu mağdurun şikayetidir. Yani kadın istiyorsa eşi hakkında ceza davası açılır. Boşanma veya ayrılık durumlarında hakim hangi tarafın çocuğa daha iyi bakacağına inanıyorsa velayeti o tarafa verir. Bu konuda erkeğin kadından hiçbir üstünlüğü yoktur. Tam tersine genelde velayet çocukların annesine verilir. Anne veya babanın yeniden evlenmesi velayetin kaybedilmesini gerektirmez. Medeni Kanun 349. madde. Boşanma veya ayrılık erkeğin kadına uyguladığı şiddetten kaynaklanmışsa, yargıç böyle bir adama çocuk teslim edilemeyeceğine kolay ikna olur. Aile içi cinsel istismar. 10 yaşındaki Merve sıradan bir ailenin kızıdır. Okulda başarılı, neşeli ve arkadaş canlısı bir kız olmasına rağmen son zamanlarda pek konuşmamaya, çekingen davranmaya başlamıştır. Artık okulda da eskisi kadar başarılı değildir. Ayrıca geceleri uyumamaya ve altını ıslatmaya da başlamıştır. Çünkü Merve'nin amcası ona istemediği şeyler yaptırmaktadır. Merve'nin bu değişikliklerine özellikle amcası geldiği zamanki sinirli tavırlarına annesi ve babası bir anlam veremezler. Merve ise yaşadığı korkunç olayın sıkıntısını her an çekmekte ama korkusundan ve utancından bu durumu kimseye anlatamamaktadır. Acaba amcamla ilgili olanları anneme anlatmalı mıyım diye düşünür. Merve bir gün annesiyle birlikte televizyon seyretmektedir. Televizyondaki sunucu cinsel istismarla ilgili bir olay anlatmaktadır ve konuyla ilgili bir uzman çağırmıştır. Sunucu uzmana aile içi cinsel istismarın ne demek olduğunu sorar. Uzman da cinsel istismarı aile içinden bir erkeğin amca, dayı, ağabey, baba ve başkaları kendisinden yaşça küçük aileden bir çocuğa yönelik cinsel davranışlar göstermesi şeklinde açıklar. Merve dona kalmıştır. Uzman, bu cinsel istismar, rahatsız edici bakışlar, kızın vücuduna dokunma, kıza zorla erkeklik organını dokundurma veya öptürme, tecavüz şeklinde olabilir derken Merve daha fazla dinleyemez ve ağlayarak odasına kaçar. Annesi durumu tahmin etmiştir. Aman Allah'ım, yoksa amcan sana bunları mı yapıyor? Şokunu yaşadıktan sonra babasını uyandırır. Artık amcası geldiğinde Merve'nin neden garip davrandığı, kat kat elbiseler giydiği anlaşılmıştır. Babasıyla annesi artık korkmamasını ve durumu anlatmasını söylerler. Merve sonunda amcasının onu televizyondaki olayda anlatıldığı gibi taciz ettiğini anlatmaya başarır. Bu olay annesiyle babasını çok üzmüş ve utandırmıştır ama hemen karakola giderler. Çünkü utanacak biri varsa o da amcadır ve cezalandırılması gerekmektedir. Merve ifade verir ve bir sağlık uzmanı tarafından incelenir. Ardından amcanın suçluluğu kesinleşip tutuklanır. Artık Merve'ye zarar veremeyecektir. Bu arada Merve ve ailesi şiddet yaşamış kız ve kadınlara yardım eden bir danışma merkezine başvururlar. Oradaki gönüllü avukatlar ve aileci cinsel istismarla ilgilenen psikologlar Merve ile ailesine yardım ederler. Dava sonucunda amca 9 yıla mahkum edilir. Merve bir süre psikolojik tedavi gördükten sonra eski neşesine ve başarısına kavuşur. Anne ve babasına gelince onlar hiç değilse bu durumu daha da geç olmadan ortaya çıkardıkları için mutludurlar. Bu konuyla ilgili yasal haklarımız. Türk Ceza Kanunu'nda aile içi cinsel istismar ya da ensest ile ilgili özel bir hüküm yoktur. Ancak buna rağmen bu tip suçlar ceza kanununda farklı maddeler altında düzenlenmiştir. 103. madde çocukların cinsel istismarını, 104. madde reşit olmayanla cinsel ilişkiye yönelik cezaları içerir. Türk Ceza Kanunu reformunun ardından tecavüz, cinsel taciz, cinsel istismar durumlarında çocuğun rızası olabileceğine dair tüm hükümler kaldırıldı ve çocukların rızası ile tecavüz, cinsel taciz, cinsel istismar gibi tüm referanslar kanundan çıkarıldı. Çocuklara karşı cinsel suçlar, çocukların cinsel istismarı adı ile tek bir madde altında düzenlendi. Yeni ceza kanununda 15 yaşından küçük çocuklara karşı işlenen suçlar, çocuklara karşı cinsel istismar başlıklı ayrı bir maddede yer alıyor. 103. madde. Bu maddeye göre 15 yaşından küçük çocukları cinsel yönden istismar eden kişi cezalandırılır. Cinsel istismarın tecavüze kadar gitmesi halinde ceza artırılır. Eğer suç anne ya da baba, akrabalar, yasal görevliler, bakıcılar, öğretmenler ya da çocuğun bakımından sorumlu sağlık görevlileri tarafından işlenirse ceza yarı oranında daha artırılır. Ayrıca çocuğun psikolojik sağlığına zarar verilmesi ağırlaştırıcı neden olarak kabul edilir. Bunlar dışında aile içi cinsel suçlara yönelik şöyle bir düzenleme yapılmıştır. Cinsel saldırı suçunu düzenleyen 102. maddede ağırlaştırıcı nedenlerden birisi suçun aile içinden birine karşı işlenmiş olmasıdır. Kadına karşı şiddet. Kadına karşı aile içi şiddetin yaygınlığı ve nedenleri. Erkek şiddeti kuşkusuz kadının evlilikte ve evinde uğradığı en yaygın haksızlıktır. Kadınlar aile içinde çoğu kez bu kaba güce maruz kalıyor. Yapılan araştırmalar, eğitim derecesi, sınıf, ırk gibi ayrımlar olmaksızın çoğu erkeğin birkaç kez zaman zaman veya sistematik olarak bu gücü kullandığını gösteriyor. Erkek şiddeti, erkeğin kadına uyguladığı baskı, yıldırma, boyun eğdirme amacı güden, erkek iktidarını evde ve hayatın bütününde sürdürmeye yarayan bir mekanizmadır. Oysa gerek fiziksel şiddet, gerek psikolojik şiddet, hem erkeğin hem kadının yaşamlarına, ilişkilerine, işlerine, üretimlerine, çocuklarının ruh ve beden sağlığına, eğitimlerine ve tabii tüm toplumsal yapıya çok büyük zararlar verir, derin yaralar açar. Ankara'da yapılan bir araştırmada konuştuğumuz kadınların %90'ı kocalarının kendilerine psikolojik şiddet uygulayarak bağırdıklarını, hakaret ettiklerini, aşağıladıklarını, küfür ettiklerini, %40'ı kocalarının kendilerine fiziksel şiddet uygulayarak tokat, tekme, dayak, bıçak veya silahla saldırdıklarını, %15'i kocalarının kendilerini istemedikleri halde cinsel birleşmeye zorladıklarını belirtmişlerdir. Şiddetin çeşitleri. Aile içi şiddetin birbirini besleyen ve üreten çeşitli boyutları vardır. Bunların başlıcaları şu şekilde sıralanabilir. Fiziksel şiddet. Tokat, tekme, yumruk, dayak atmak, bıçak, silah gibi aletlerle saldırmak ve benzeri. Duygusal şiddet. kadını küçümsemek, kadının özgüvenini yitirmesine yol açmak, aşağılayıcı sözler söylemek, kendisini ruh hastası olarak görmesini sağlamak, yaşadığı şiddetin suçunu kadına yüklemek ya da uygulanan şiddeti inkar etmek, yemeği yere dökmek, eşyaları kırmak, evde silah bulundurmak ve benzeri. Ekonomik şiddet. Kadının çalışmasına izin vermemek, harçlık vermemek ya da harçlığı kısıtlamak, kadının parasını elinden almak, ailenin geliri konusunda bilgi vermemek ve benzeri. Cinsel şiddet. Kadını istemediği her türlü cinsel davranışlara zorlamak, taciz, istismar, tecavüz ve benzeri. Kadını tehdit etmek. Dayak ya da ölümle, terk etmekle, intiharla tehdit etmek, kadını kanunsuz işlere zorlamak ve benzeri. Kadına karşı çocuklarını kullanmak. Kadının çocuklar konusunda kendini suçlu hissetmesine yol açmak, çocukları kullanarak tehdit edici mesajlar yollamak ve benzeri. Kadının çevresiyle bağlarını koparmak. Kadının hareket özgürlüğünü kısıtlamak, ailesi ya da arkadaşlarıyla görüşmesine izin vermemek, sık sık kıskançlık nedeniyle kavga çıkarmak ve benzeri. Şiddete karşı yasal haklarımız nelerdir? Kocasının şiddetine maruz kalan kadın neler yapabilir? 1. Kocası aleyhine ceza davası açabilir. Bunun için önce evine yakın bir karakola giderek şikayet etmesi gerekir. Polis memurları nasıl olsa savcılığa gidecek, o yüzden doğrudan oraya başvur deseler de karakolda şikayetin tutanağa geçmesinde ısrar edip imzalatılmak istenen yeri okuduktan ve dolayısıyla söylediklerinin dışında bir şey yazılmadığından emin olduktan sonra tutanağı imzalayıp mümkünse bir örneğini değilse tarih ve numarasını alması gerekir. Karakol kadını hekime gönderecektir. Bu hekim herhangi bir hekim değildir. Ya hükümet tabibidir ya da adli tıptandır. Oradan da rapor almak gerekir. Bu raporla koca aleyhine ceza davası açılması kadının şikayetine bağlıdır. Eğer kadına uygulanan şiddet uzun bir süre günlük işlerini yapmasına engel olacak bir durum yaratmışsa veya vücudunda kalıcı bir iz bırakmışsa kamu davası açılabilir ve savcı koca aleyhine dava açar. Yeni Türk Ceza Kanunu 86. madde, kasten yaralama. Ayrıca bu durumda yine Türk Ceza Kanunu'nun 96. maddesinde bahsedilen eziyet suçuyla da eşe karşı ceza davası açılabilir. 96. madde, bir kimsenin eziyet çekmesine yol açacak davranışları gerçekleştiren kişi hakkında hapis cezası öngörürken, suçun eşe karşı işlenmesi halinde cezası artırılıyor. Aile içinde şiddete maruz kalan kadının kocası aleyhine ceza davası açmak dışında boşanma davası açmaya, manevi tazminat istemeye, sulh hukuk mahkemesine başvurarak ayrı ikamet etmeye hakkı vardır. Evlilik, iki insanın karşılıklı rıza ve isteğiyle kurulan bir kurumdur ve cinsellik de evliliğin bir parçasıdır. Kadın, kocası tarafından istemediği cinsel davranışlara zorlanması durumunda şikayette bulunabilir. Eğer kadın istemediği cinsel davranışlara şiddet kullanılarak zorlanmışsa, boşanma davası açabilir. Şiddet kullanıldığını ispat ederse manevi tazminat da isteyebilir. Bunlara ek olarak artık Türk Ceza Kanunu'nda evlilik içi tecavüz suç sayılıyor. Eski Ceza Kanunu'nda evlilik içi tecavüz bir suç olarak kabul edilmiyordu. Yeni kanunda evlilik içi tecavüz ayrıca bir suç olarak düzenleniyor ve evlilik içi tecavüz durumunda mağdurun şikayeti üzerine dava açılabiliyor. Yeni Türk Ceza Kanunu madde 102. Ceza Kanunu'nun 232. maddesi kötü muamele adıyla düzenlenmiş ve aynı konutta birlikte yaşadığı kişilerden birine karşı kötü muamelede bulunan kimseyi cezalandıracak şekilde düzenlenmiştir. 2. Kocasını evden uzaklaştırmak için koruma emri talep edebilir. Bunun için 17 Ocak 1998'den itibaren yürürlüğe girmiş olan ailenin korunmasına dair kanundan yararlanılır. Kanun numarası 4320. Bu kanun sadece kocanın değil, aynı çatı altında yaşayan herhangi bir aile bireyinin şiddetine maruz kalan kişileri koruma amacını taşıyor. Şiddete maruz kalırsanız bu kanunu ya da diğer bir adıyla koruma emrini nasıl kullanabilirsiniz? Sizinle aynı çatı altında yaşayan herhangi bir aile bireyinin şiddetine maruz kalırsanız, karakol, jandarma, savcılık veya sulh hakimliği makamlarından bir tanesine başvurarak koruma kararı aldırabilirsiniz. Bu başvuruyu komşularınız, yakınlarınız ve akrabalarınız da yapabilir. Başvuruyu telefonla veya şahsen yapabilirsiniz. Başvuru için şikayet tutanağı ya da doktor raporu gibi herhangi bir evrağa ihtiyacınız yoktur. Koruma emri, başvurudan hemen sonra ve tanık ya da şiddet uygulayan kişi dinlenmeden karara bağlanır. Ayrıca yaşadığınız şiddeti veya şiddete uğrama ihtimalinizi kanıtlamak zorunda değilsiniz. Yapılan başvurular harca tabi değildir. Yani herhangi bir mahkeme masrafı ödemeniz gerekmiyor. Koruma emri mahkeme kararıyla alınır. Yaşadığınız şiddet nedeniyle evden ayrılmış ve başka bir ilde yaşıyor olsanız bile yaşadığınız ildeki mahkemeye bu kararın alınması için başvurabilirsiniz. Koruma emri aşağıdaki bazı tedbirleri içerebilir. Mesela şiddeti uygulayan kişinin A. beraber yaşanan evdeki diğer kişilere karşı şiddete veya korkutmaya yönelik davranışlarda bulunması yasaklanabilir. B. beraber yaşanan evden uzaklaştırılarak bu evin diğer eşe ve varsa çocuklara verilmesi kararı alınabilir ve diğer eş ve çocukların oturmakta olduğu eve veya iş yerine yaklaşması yasaklanabilir. Şiddet uygulayan eşin evden uzaklaştırılmasına karar verilmişse, hakim diğer eşe ve çocuklara tedbir nafakası ödenmesi kararı da alabilir. C. beraber yaşanan evdeki diğer kişilerin eşyalarına zarar vermesi yasaklanabilir. D. beraber yaşanan evdeki diğer kişileri iletişim araçlarıyla rahatsız etmesi, örneğin eve veya iş yerine telefon etmesi yasaklanabilir. E. beraber yaşanan evde silah ve benzeri araçlar varsa bunları zabıtaya teslim etmesi kararı alınabilir. F. alkollü veya uyuşturucu herhangi bir madde kullanmış olarak beraber yaşanan eve gelmesi veya beraber yaşanan evde bu maddeleri kullanması yasaklanabilir. Şiddete karşı koruma emri. Hakim yukarıdaki tedbirlerden birine, birkaçına ya da hepsine karar verebilir. Karara itiraz edilse bile itirazın incelemeye alınması koruma emrinin uygulanmasını engellemez. Kararın uygulama süresi en fazla 6 ay olabilir. Ayrıca hakim başka tedbirler almayı da uygun görebilir. Örneğin, şiddet uygulayan kişinin psikolojik kontrole gitmesi kararı alınabilir. Şiddet uygulayan ve alkol de kullanan kişinin alkol bağımlısı olup olmadığının anlaşılması için kontrole gitmesi, alkol bağımlısı olduğu kararı alınan kişinin tedavinin yapılması için hastaneye gönderilmesi öngörülebilir. Tacize uğrayan çocuklar varsa yurtlara ya da uygun görülen yakınlarına verilmesi gibi kararlar alınabilir. Mahkeme tarafından kararlaştırılan koruma emri Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir ve koruma emrinin uygulanıp uygulanmadığı Cumhuriyet Başsavcılığının zabıtaları tarafından denetlenir. Ancak size şiddet uygulayan kişi koruma emrine uymuyorsa, ya kendiniz ya da bundan haberi olan diğer kişiler, komşularınız, yakınlarınız, akrabalarınız, polis ve jandarma imdat telefonlarını 155 ve 156 arayıp ihbarda bulunabilirler. Şikayet dilekçesi yazmanıza gerek yoktur. Cumhuriyet Başsavcılığı koruma emrinin kararlarına uymayan kişi hakkında sulh ceza mahkemesinde sizin adınıza kamu davası açar. Kararlara uymayan kişi tutuklanır ve 3 aydan 6 aya kadar hapsolunur. Yeni bir mal rejimi. Artık evlilik boyunca edinilen malların yarısı kadınların. Tapusu, ruhsatı kimin üzerine olursa olsun, evlilik tarihi ne olursa olsun, ailenin 1 Ocak 2002'den sonra edineceği her şey evliliğin bitmesi halinde kadın ile erkek arasında eşit olarak paylaştırılacak. Bir örnek verelim. Ahmet ile Ayşe evlendiler. Evlenmeden önce Ahmet'in babadan kalma 2 tarlası vardı. Düğünde de Ayşe'ye altın ve bilezik takıldı. Evlendikten sonra tarlalardan biriyle Ayşe'nin birkaç bileziğini satıp bir dükkan aldılar. Ahmet 10 yıl boyunca dükkanı çalıştırdı. Ayşe evde oturdu, ev işi yaptı, çocuklara baktı. Bir tarla ve bir traktör aldılar. Daha sonra da boşandılar. Yeni kanuna göre, eğer Ahmet ile Ayşe 2002'de veya daha sonra evlenmişlerse, hakim kişisel malları ayıracak, bunların dışında kalanları, yani edinilmiş malları paylaştıracak. Yani Ahmet'in evlenmeden önce sahip olduğu tarla, Ahmet'in kişisel malı sayılıyor. Ayşe'ye düğünde takılan takılar da Ayşe'nin kişisel malı. Bunlar paylaşıma tabi değil. Herkesin kendi malı kendinde kalıyor. Ama evlilik başladıktan sonra tarlanın birini ve bilezikleri satarak alınan dükkan edinilmiş mal sayılıyor. Dükkandan elde edilen gelir, bu gelirle alınan tarla ve traktör edinilmiş mal sayılıyor ve eşit olarak paylaşılıyor. Eğer Ahmet ile Ayşe 2002'den önce evlenmişlerse, hakim malları şöyle paylaştıracak. 2002 yılından önce alınan mallar, dükkanın tapusu Ahmet'in üzerine, Ahmet'e kalacak. Babasından kalan tarla yine Ahmet'in üzerine, Ahmet'e kalacak. 2002'de ve daha sonra alınan mallar, tarla ve traktör, Ahmet ile Ayşe arasında eşit olarak bölünecek. Ölüm halinde ise malların yarısı Ayşe'nin olduğu için mirasa girmeyecek. Diğer yarısı ise 3 kişi yani Ayşe ve 2 çocuğu arasında paylaşılacak. 1 Ocak 2002'de uygulanmaya başlanan yeni mal rejiminin adı edinilmiş mallara katılma rejimi. Çıkartılan yeni medeni kanun ile mal rejimi değişti. 2002'den itibaren uygulanmaya başlanan bu yeni mal rejiminin adı edinilmiş mallara katılma rejimi. Mal rejimi ne demek? Evliliğin ölüm ya da boşanma nedenleriyle sona ermesi halinde evlilik sırasında edinilmiş mallara ne olacağını düzenleyen kurallar mal rejimini oluşturur. Yasal mal rejimi ne demek? Yasal mal rejimi, başka bir mal rejimi seçmek için herhangi bir yazılı anlaşma yapılmadığı hallerde doğrudan geçerli olan mal rejimidir. Edinilmiş mallara katılma rejimi ne demek? Evliliğin herhangi bir nedenle bitmesi halinde evlilik sırasında edinilmiş malların eşler arasında eşit olarak paylaştırılması demek. Artık yasalar kadının emeğiyle aileye katkıda bulunduğunu kabul ediyor. Yasa diyor ki, kadın ev içinde veya dışında çalışarak aile yaşamına ve ailenin edindiği mallara katkıda bulunmaktadır. Dolayısıyla da bu malların yarısı üzerinde hak sahibidir. Yeni medeni kanun tasarı olarak öne sürüldüğünde, yeni mal rejimi evlenme tarihinden itibaren başka mal rejimine geçilmediğinde geçerli olacaktı. Ancak son dakikada kabul edilen değişiklikle yeni mal rejiminin var olan evliliklerin 1 Ocak 2002'den sonraki dönemine ve yeni evliliklere uygulanmasına karar verildi. Bu haksızlık halen kadın hareketinin gündeminde ve değiştirilmesi için çalışmalar devam etmekte. Şu andaki duruma göre yeni medeni kanundaki yasal mal rejimi kanunun yürürlüğe girdiği tarihte geçerli olan evliliklerin 1 Ocak 2002'den önceki dönemine uygulanmıyor. Ancak kanunun bu hali anayasaya da aykırıdır ve yeni mal rejiminin 1 Ocak 2002'den önceki dönemi de kapsayacak şekilde değiştirilmesi gerekmektedir. Medeni hukuk reformuna toplu bakış. Medeni hukuk, kişilerin medeni hakları ile aile, miras, eşya ve borç ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır. Ocak 2002'den itibaren yeni bir medeni kanun yürürlüktedir. Medeni kanunun kabulünden önceki süreçte kadın hareketinin yoğun çalışmaları sonucunda bazı değişiklikler yapılmış ve bu değişikliklerle kadın erkek eşitliğine yönelik ciddi kazanımlar sağlanmıştır. Eski kanun ailenin reisi kocadır derken artık medeni kanun eşler birliği beraberce yönetirler demektedir. Evlilik yaşı kadın ve erkek için eşitlenmiş ve yukarıya çekilmiştir. Evlenmek için 17 yaşını doldurmuş olmak gerekir. Evlenme müracaatında erkek veya kadının oturduğu yerin evlendirme memurluğuna başvurulur. Eskiden başvuru için sadece erkeğin oturduğu yer geçerliydi. Medeni kanun ev seçimi, evlilik birliğinin giderleri, evlilik birliğinin temsili gibi konularda kadın erkek eşitliğini vurgulayan hükümler getirmiştir. Eşlerden her biri birliği temsil yetkisi bulunmaksızın yaptığı işlemlerden kişisel olarak sorumludur. Örneğin, kocanın kendi hesabına girdiği borç ilişkileri karısını ya da aile birliğini etkilemez. Medeni kanuna göre eşlerden her biri meslek veya iş seçiminde diğerinin iznini almak zorunda değildir. Medeni kanun özel önlem olarak hakime gerektiğinde eşlerden birisinin tasarruf yetkisinin kısıtlanmasına karar verme yetkisi tanımıştır. Bu olumlu bir maddedir. Çünkü bu hükümle boşanmaya kararlı olan kocanın sırf kadına nafaka veya tazminat ödememek için mevcut mallarını başkalarına devretme imkanı önlenmekte ve ayrıca eşlerin birbirlerinden mal kaçırmaları yolu da kapatılmış olmaktadır. Medeni kanuna göre evlilikte anne baba velayeti birlikte kullanır. Medeni kanuna göre eşlerden biri diğer eşin rızası olmadıkça aile konutu kira sözleşmesini feshedemez, devredemez, hakları sınırlayamaz. Sözleşmenin tarafı olmayan eş, kiralayana yapacağı bir bildirimle sözleşmenin tarafı haline gelir. Bu, kadınların sokakta kalmalarını engelleyebilecek bir madde, yani kadın sadece ev sahibine bildirimde bulunarak kocasının kiraladığı konutta hak sahibi olur. Medeni kanuna göre eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulanması asıldır. Yeni Türk Ceza Kanunu'nda kadının insan hakları ile ilgili değişikliklere toplu bakış. Kanunun cinsel suçlarla ilgili sınıflandırması değişti. Eski sınıflandırma, kadınların bedenlerinin ve cinselliklerinin kendilerine değil, ailelerine ya da topluma ait olduğunu varsayan erkek egemen bir görüşü yansıtıyordu. Yeni düzenleme, yasal olarak kadınların kendi bedenlerinin ve cinselliklerinin sahibi olduklarını kabul ediyor. Edep, töre, ırz, namus, ahlak, ayıp, edebe aykırı davranış gibi erkek egemen söylemler ceza kanunundan çıkarıldı. Bu tür suçlara ilişkin tanımlar, uluslararası insan hakları standartlarıyla uyumlu, kadının bedeni ve cinselliği üzerinde kendi kontrolünü esas alan şekilde düzenlendi. Cinsel suçlarla ilgili tanımlar genişletildi, iş yerinde cinsel taciz suç olarak tanımlandı ve cinsel suçlara verilen cezalar artırıldı. Yeni ceza kanunu, tecavüz, cinsel istismar, cinsel taciz konularında ilerici ve geniş tanımlara yer veriyor. Çocuklara yönelik cinsel istismara ilişkin düzenlemelerde çocuğun rızası kavramı kaldırılarak bu suçlar cinsel istismar suçu olarak ayrı bir başlık altına alındı. Reformun ardından tecavüz, cinsel taciz, cinsel istismar durumlarında çocuğun rızası olabileceğine dair tüm hükümler kaldırıldı ve çocuklara karşı cinsel suçlar çocukların cinsel istismarı adı ile tek bir madde altında düzenlendi. Evlilik içi tecavüz suç olarak düzenlendi. Artık evlilik içi tecavüz durumunda mağdurun şikayeti üzerine dava açılabiliyor. Namus cinayetlerinde ceza indirimleri yapılmasına neden olan haksız tahrik maddesi değiştirildi ve töre cinayetleri ağırlaştırılmış insan öldürme olarak düzenlendi. Kadınların evli bekar, bakire, bakire olmayan temelinde ayrımcılığa uğramalarına neden olan maddeler değiştirildi. Evlilik dışında yeni doğan çocuğun annesi tarafından öldürülmesi durumunda ceza indirimi öngören madde kaldırıldı. Tecavüz ve kadın kaçırma olaylarında suçu işleyenin mağdurla evlenmesi durumunda suçluyu affederek ya da cezasını indirerek tecavüz ve kaçırmayı meşrulaştıran maddeler kaldırıldı. Hayasızca hareketler maddesi sadece aleni cinsel ilişki ya da teşhircilik içeren davranışları kapsayacak biçimde daraltıldı. Haklarımı öğrenebilmek için nerelere başvurabilirim? Ankara Kadın Dayanışma Vakfı, Mithatpaşa Caddesi No 10/11, Sıhhiye Ankara. Telefon 312-430-4005, 312-432-0782. E-posta kadindivi@yahoo.com.tr. Antalya Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi, Şarampol Caddesi, 106. Sokak, Sezer Apartmanı, No 2/4, Antalya. Telefon 242-248-0766. E-posta hicrankarabudak@hotmail.com. Çanakkale Kadın Dayanışma Merkezi, Elder, Cevat Paşa Mahallesi, Celal Atik Sokak, Kent Apartmanı 1/2, Çanakkale. Telefon 286-217-0603. E-posta elder17@mynet.com. Diyarbakır Kadın Sorunları Merkezi, Dikasum, Gazi Caddesi, Ulu Cami Yanı, Eski Belediye Binası, 2/2, Balıkçılarbaşı, Diyarbakır. Telefon 412-228-5684. Diyarbakır Selis Kadın Danışmanlık Merkezi, Kurt İsmail Paşa, 7. Sokak, Orkide Apartmanı, 1/3, Diyarbakır. Telefon 412-224-7728. E-posta seliskadin@mynet.com. İstanbul Küçükçekmece Belediyesi Kadın Sığınağı, telefon 212-411-0777, Beyaz Masa. İstanbul Kadıköy Belediyesi Kadın Sığınağı, telefon 216-414-3861. İstanbul Morçatı Kadın Sığınağı Vakfı, telefon 212-292-5231. Kadınlarla Dayanışma Vakfı, KADAV, telefon 212-251-5850-51. İzmir Bornova Belediyesi Kadın Danışma Merkezi, telefon 232-461-47-94. İzmir Karşıyaka Kent Meclisi Kadın Dayanışma Merkezi, telefon 232-330-58-18, 232-368-22-74. İzmir Alaa Belediyesi Kadın Sığınağı, telefon 232-616-19-80, dahili 42. İzmit Kadın Sığınağı, telefon 262-322-17-91, 262-322-39-82. Van Kadın Derneği Kadın Danışma Merkezi, Sihke Caddesi, 100. Yıl İş Merkezi, A Blok, 2/49, Van. Telefon 432-214-45-87, faks 432-214-62-97, e-posta vankadindernegi@hotmail.com. www.vakat.org. Baro Adli Yardım Servisleri, pek çok ilde baro bünyesinde kadın hakları ile ilgili birimler bulunmaktadır. Bulunduğunuz ilde baroya başvurarak ilgili birimlere ulaşabilir, hukuki yardım talebinde bulunabilirsiniz. Ankara Barosu Kadın Hakları Kurulu. Telefon 312 311 51 15. İstanbul Barosu Kadın Hakları Uygulama Merkezi. Telefon 212 292 77 39 293-0-45 Avrupa Yakası. Telefon 216 414 68 53 414 68 43 Anadolu Yakası. İzmir Barosu Kadın Komisyonu. 1456 Sokak Barohan No 16/6 Alsancak. Telefon 232 463-0-14. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağlı birimler. İl ve ilçe müdürlüklerine başvurarak size en yakın toplum merkezleri, aile danışma merkezleri, sığınma evleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Ayrıca Alo 183 Sosyal Hizmetler Kadın ve Özürlüler Çağrı Merkezi ile aile danışma merkezlerine ulaşmak mümkündür. Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler. Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler, Türkiye'de ve dünyada kadınların insan haklarını savunmak ve hayata geçirmek amacıyla 1993 yılında kurulmuş bağımsız bir kadın örgütüdür. Geçtiğimiz 13 yıl boyunca aralıksız yürüttüğü aktivizm, savunuculuk ve lobi çalışmaları ile Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmış ve saygınlık kazanmış bir sivil toplum kuruluşu haline gelmiştir. Türkiye'de çok sayıda yasal reformun gerçekleştirilmesine önemli katkıları olan Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler, Müslüman toplumlarda insan haklarının hayata geçirilmesi için dayanışma ağları kurmakta ve kadının insan haklarının geliştirilmesi için Birleşmiş Milletler düzeyinde çalışmalarını sürdürmektedir. Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler, Türkiye'de ev içi şiddete karşı koruma emri yasasının 4320 sayılı aileyi koruma kanunu kabul edilmesi için gerçekleştirdiği başarılı savunuculuk ve lobicilik çalışmalarından dolayı 8 Mart 1999 Birleşmiş Milletler Küresel Dünya Konferansı'nda konuşma yapan sayılı örgütler arasında yer almıştır. Yine 1999 yılında toplumsal cinsiyet eşitliği ve sosyal adaletin gelişmesine katkılarından dolayı Kadın Kalkınma Örgütü, AVİT tarafından Öncü Çözümler Ödülü'ne layık görülmüştür. Türkiye genelinde sürdürdüğümüz ve 2004'te 10. yılını dolduran Kadınlar İçin İnsan Hakları Eğitim Programı KİHEP, dünyada halen uygulanmakta olan en kapsamlı ve yaygın insan hakları eğitim programlarından biridir. İşkence Mağdurları Merkezi tarafından koordine edilen Uluslararası Yeni Taktikler Programı çerçevesinde KİHEP, dünyada insan hakları konusunda kullanılan en iyi taktiklerden biri seçilmiştir. Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı, kadınların sahip oldukları haklar konusunda farkındalıklarını yükseltmeyi ve bu hakları kullanabilmek için gerekli olan bilgi ve becerileri kazanmalarını amaçlar. 1995'te Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler tarafından geliştirilmiştir ve 1998'den beri SİHEÇEK işbirliğiyle uygulanmaktadır. Toplam 36 ilde olmak üzere Türkiye'nin 7 bölgesinde hizmet veren toplum merkezlerinde uygulanarak ülke geneline yayılmıştır. Bugüne kadar 4000'den fazla kadına ulaşmıştır. Kadınların yasal, cinsel ve doğurganlık haklarını konu alan kitapçıkların yaygın dağıtımı yoluyla 10.000'den fazla kadına bilgi iletmiştir. Kadınların yerelde örgütlenerek harekete geçmelerinde katalizör görevi görmektedir. Kadınların insan hakları mücadelesini sadece bireysel değil, aynı zamanda toplu ve örgütlü bir temelde desteklemektedir. Türkiye'nin 10 ilinde 15 bağımsız yerel kadın örgütü ve örgütlenme girişiminin doğmasına önayak olmuştur. Halen Türkiye'de uygulanan en yaygın, sürdürülebilir ve kapsamlı insan hakları eğitim programıdır. Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler, Women for Women's Human Rights, WWHR New Ways, İnönü Caddesi, Saadet Apartmanı, No 37/6 Gümüşsuyu, 34437 İstanbul, Türkiye, Telefon 212-251-0-29, Telefon faks 212-251-0-65, e-posta newways@wwhr.org, web www.kadininsanhakları.org, www.wwhr.org.